Ayrım 14. Hava kurşun gibi ağır, hıfzı topuz. Sayfa 166. Yine geçim derdi. Nazım cezaevinde marangozluk işleri de yapıyordu. Sandıklar, koltuklar, kutular. Günün birinde Piraye'ye hediye olarak bir sandık yaptı. Bunu bir ambalaj sandığına koyarak İstanbul'a yolladı. Ambalaj sandığı da para ediyordu. Onu da değerlendirmek gerekiyordu. Nazım o sandık konusunda karısına şunları yazdı. Ambalaj sandığını Mehmet orada satabilirse satsın, bana geri yollamayın. Satamazsa yollarsınız. Burada yenilerini 3 liraya satıyorlar. Gönderilmesi 2 lira tutacak, 1 lira tasarrufumuz olur. O günlerde sigara bulunmaz olmuştu. 7,5 kuruşluk sigara el altından 15 kuruşla satılıyordu. Nazım bunun üzerine Zekeriya Sertel'e, İhsan ve Osman İpekçi'ye yazarak onlardan sigara istedi. Onlar da yolladılar. Aradan 2 hafta geçti, sigara fiyatları 2 katına çıktı. 11,5 kuruşluk sigaranın fiyatı 20 oldu. Nazım ise o sıralarda sigaradan vazgeçerek pipoya dönmüştü. Arkadaşlarından gelen sigaraları hemen okuttu ve eline açıktan 28 lira geçti. Bunun 10 lirasını Piraye'ye yolladı. 10 lirasıyla paltosunu diktirdi. Nazım bayıldı bu işe. Hani biraz daha açık göz davransaydım, 200 lira kazanmak işten değildi diye ticari becerisiyle gırgır geçmeye başladı. Yine o günlerde 6 aydan beri ilk kez müdürün izniyle dışarı çıktı. Niyeti banyo yapmaktı. Ne yazık ki hamam doluymuş, yapamadı. Sonra kooperatife uğrayıp bol miktarda iplik aldı ve iplikleri sırtına yükleyip cezaevine getirdi. Bu gezinti tam 1,5 saat sürmüştü. Nazım çoktan beri böyle uzun yürüyüşler yapmış değildi. Kundurası ayağını vurdu. Günlerce ayağının acısıyla kıvrandı. İplik işinden eline geçen parayla da tereyağı alıp Piraye'ye yolladı. Mektubunda "Tereyağını ye de bana tombul tombul gel," diyordu. Savaş yıllarında ekmek kaneyle satılıyordu. Adam başına bir çelik ekmek veriliyordu. Yani 150-200 gram gibi bir şey. İnsanlar bir yere yemeğe giderken çoğu zaman kanelerin de yanlarını alıyorlardı. Ama Nazım'ın mektuplarında, cezaevlerinde bu kısıtlamanın olmadığı anlaşılıyor. Nazım bir mektubunda Piraye'ye şöyle diyordu. "Buraya gelirken ekmek kaneni getirme. Ben sana hapishaneden istediğin kadar ekmek bulurum. Burada da kane usulü var ama bize 750 gram veriyorlar. Artıyor da satıyoruz bile. Kaneni İstanbul'da bırak, evdekilerin işine yarar." O yıllarda İstanbul'da kömür de bulunmuyordu. Piraye kömür bulamamış ve ev halkı soğukta kalmıştı. Nazım bu haberi duyunca ağlamaklı oldu. O yıllarda Bursa yakınlarında Apollyon Gölü'nde balıklardan köylüler kırmızı havyar çıkarıyor ve bunu kendi olanaklarıyla satıyordu. Nazım bunu duyunca meraklandı ve ufak bir kutu havyar ısmarladı. Birkaç gün sonra havyar geldi ve Nazım bunu İstanbul'a yolladı. Piraye ve kızı Suzan bu havyara bayıldılar. Bunun üzerine Nazım eşine bir mektup yazarak kırmızı havyarın İstanbul'daki fiyatını sordu. Eğer havyar İstanbul'da pahalıysa Nazım Bursa'dan havyar alarak İstanbul'a gönderecekti. Şöyle diyordu mektubunda. Tezgah sahibi olduktan sonra ticaret alemine karışarak kendimde birdenbire müthiş bir yeteneğin varlığını keşfettim. Nazım için o yılın en önemli olaylarından biri de Vatan Gazetesi başyazarı, büyük Amerikan dostu Ahmet Emin Yalman'ın gazetenin yazarlarından Faruk Fenik'i Bursa cezaevine göndermesi oldu. Yalman, memleketimden insan manzaralarındaki Destan bölümünü gazetede yayınlamak için Nazım'ın iznini istiyordu. Destan, Nazım'ın adıyla yayınlanacak ve telif ücreti ödenecekti. Faruk Fenik Nazım'a, Yalman'ın bu konuda Ankara'dan izin aldığını da belirtti. Bu Nazım için hiç beklenmedik bir öneriydi. Hem şaşırdı hem sevindi. Amerikan yandaşı, liberal eğilimli Ahmet Emin Yalman'ın bu yaklaşımı gerçekten çok şaşırtıcıydı. Nazım bir tuzağa düşmekten korkuyordu. Bu bir köpoğluluk olabilir mi diye düşünüyordu. Vatanda şiirinin çıkması acaba yüzünü kızartacak bir olay mı olurdu? Bunu görenler Nazım inandığı düşüncelerden vaz mı geçti demezler miydi? Ama şu da vardı. Bütün solcuların vatansızlıkla suçlandığı bir dönemde Nazım'ın bu şiiri sağcıların inançlarını sarsacak nitelikteydi. Nazım kaç yıldır cezaevinde olduğu için Bağbali'de olanı biteni bilmiyordu. Bu konuda Zekeriya'nın düşüncesini öğrenmek yararına olacaktı ama Nazım bu konuyu kime açtıysa herkes karşı çıktı ve Destan Vatan'da yayınlanmadı. Canım kocacığım. Nazım Piraye'den mektuplarında daha büyük bir ilgi, daha derin bir duygusallık ve sevgi bekliyor. Bunu görmediği zaman da çok üzülüyordu. Piraye Genelde içine dönük, yani duygularını her fırsatta açığa vurmaktan çekinen bir kadındı. Tersini belki de gösteriş sanıyor ve kapalı kalıyordu. Nazım ise o havada değildi. Bir mektubunda bu konuya değinerek şöyle dedi. Benim canım karıcığım, sorarsam kızmazsın değil mi? Neden mektupların o kadar kısa ve içlerinde bir küçücük şekerim bile yok? Kızma, ne yapayım? Bir minnacık şekerim sözüne hasretim. Ne yapıyorum biliyor musun? Eski mektupları çıkarıp baştan okuyorum. Bu şekerim sözüne Nazım kafayı takmıştı. Bir süre sonra Piraye'den şekerli bir mektup aldı. Ama bunun arkası gelmedi. Onun üzerine Piraye'ye şunları yazdı. Mektupların daha ziyade iş mektubu, fakat içinde bir tek şekerim olması bana yeter. Ne yapayım? Aşk mektupları yazmaya ve aşk mektupları almaya öyle susamışım ki. Ara sıra sana böyle haksız ve üstü kapalı sistemler yapıyorum. Bunun üzerine Piraye yazdığı bir mektuba, canım kocacığım diye başlamıştı. Nazım nasıl sevindi, nasıl mutlu oldu anlatılır gibi değil. Aldı kalemi eline ve eşine şu satırları yazdı. Canım karıcığım, kısacık, sıcacık mektubunu aldım. Bana bir canım kocacığım diyorsun ki, yalnız bu iki kelimeyi gözlerim dolarak belki 40 kere okudum. Ben bu dünyanın en bahtiyar insanıyım. Çünkü sen bana canım kocacığım diyorsun. Sen zaman zaman kafamda öyle erişilmez olursun ki, ben sana erişmeyi ve ulaşmayı büyük ve muhal bir saadet sanırım. Senin kocan canım kocacığım olduğunu unutur ve içimde sana hayran tapınmayla bir parçada kederle düşünür dururum. Halbuki ben etimle, kanımla, kafamla, yüreğimle, adımla, sanımla senin kocanım, senin canın kocanım. Nazım'ın aklında Piraye'den çocuk sahibi olmak da vardı. Onun çocuklarına her ne kadar kendi çocukları gibi bakıyorsa da gerçek o değildi. Ne yazık ki Piraye'den çocuğu olamadı. Raşit Kemali adında bir mahkum. Nazım Bursa cezaevinde Raşit Kemali adında bir genç tanıdı. Adana'da komünistlik suçundan mahkum olmuş, Bursa'ya gönderilmişti. 1940 sonlarında cezasını çekerken Nazım Hikmet'in Bursa'ya gönderileceğini duydu ve kulaklarına inanamadı. Nazım onun için hiç ulaşamayacağı bir efsaneydi. Sonradan Orhan Kemal Takma adını kullanan Raşit Kemali, Nazım'ın şiirlerini ezberlemiş ve onu insanüstü bir varlık olarak kafasında yaşatmıştı. Bir Buda heykeli bekliyordu, hiç de öyle olmadı. Bir de baktı ki Nazım herkes gibi bir insan. Bütün mahkumlarla konuşuyor, tanıdıklarıyla kucaklaşıyor, sarmaş dolaş oluyor, alçak gönüllü bir dost. Bir öğle vakti Orhan ve iki arkadaşı onu yemeğe davet ettiler. Yemekte neydi? Maltızda pişirilmiş yumurtalı sucuk. Yemeği bölüştüler, karınlarını doyurdular. Nazım sordu. Siz yumurtaları, sucuğu nereden alıyorsunuz? Hapishanenin bakkalından. Kaç para veriyorsunuz? Ben de masrafa katılacağım. Bundan sonra size ortak olacağım. Borcumu ay başında ödeyeceğim. Orhan ve arkadaşları Nazım'ın bu sıcak girişiminden çok mutlu oldular. Nazım yine sordu. Siz nerede kalıyorsunuz? Aynı koğuşta. Bana ayrı yer ayırmışlar. Yalnızlığı hiç sevmem. İdareden izin alıp ben de sizin koğuşa geçeceğim. Nazım ile Orhan'ın dostluğu işte böyle başladı. Orhan Kemal o yıllarda kendini şair sayıyor ve devrimci şiirler yazıyordu. Hapishane arkadaşları günün birinde Nazım'a Orhan'ın şiirlerinden söz ettiler. Nazım, okuyun da dinleyelim, dedi. Orhan çekine çekine okumaya başladı. Daha ilk dörtlük bitmeden Nazım, yeter kardeşim, yeter, dedi. Bir başkasını okuyun. Orhan bir başkasını okurken Nazım yine sözünü keserek, berbat, dedi. Bir başkasını lütfen. Orhan başka bir şiirini okumaya koyuldu. Rezalet, kardeşim, bu laf öbeliklerine, bu hokkabazlıklara ne lüzum var? İçtenlik duymadığınız şeyleri niçin yazıyorsunuz? Orhan buz gibi oldu. Bütün hevesi kırıldı. Nazım sordu. Sizin tahsiliniz nedir? Okuldan tasdikname aldım. Yani atıldım. Devlet memuru olmayacaksınız ya, boş verin. Yabancı dil biliyor musunuz? Pek az Fransızca. İlerletmek ister misiniz? Elbette. Pekala öyleyse, felsefe deyince ne anlıyorsunuz? Orhan aklına kalan tanımlamaları sıraladı. Bunun üzerine Nazım, sizinle yakından ilgilenmek istiyorum. Önce Fransızcayı ele alacağız, sonra da öteki konuları. Tahammülünüz var mı? Var. Pekala, bu iş oldu. Böylece anlaşmış oldular. Nazım hoşgörülü ve sabırlı bir öğretmen gibi Orhan Kemal'le uğraşmaya başladı. Aradan birkaç ay geçti, Orhan Nazım'dan azarı içtikten sonra şiiri bırakıp düz yazı denemelerine girişmişti. Günün birinde onun bir romana başlangıç olarak yazdığı bir yazıyı arkadaşları Nazım'a gösterdi. Nazım bunu beğenmiş olmalı ki Orhan'a, "Siz mi yazdınız bunu?" diye sordu. "Evet, birader, neden söylemediniz bunları? Siz düz yazı yazın, düz yazı. Bir küçük hikaye deneyin, başaracaksınız." Orhan Kemal işte böylece hikayeci oldu. Cezaevinde Orhan'ın şiire meraklı iki arkadaşı vardı, Necati ve İzzet. Ama ikisinin de şiirlerinde iş yoktu. Bir gün onlar da Nazım'a kendi şiirlerini okudular. Nazım hiç yorum yapmadan, rezalet, berbat, kepadelik demeden onları dinledi. İkisi de çok mutlu oldular. Orhan ise Nazım'ın bu davranışına biraz bozuldu. Ertesi gün, "Üstadım," dedi, "siz bu Necati'ye kötülük yapıyorsunuz. İlkokulu bile bitirememiş, şimdi kendini şair sanacak. Sansın, ne çıkar? Ama siz ona fenalık yapıyorsunuz. Kendisine değer verdiğinizde inanırsa çalışmaz, kültürünü genişletmez." Nazım gülümsedi. "Sevsinler," dedi. Orhan buna fena bozuldu. Demek ki Nazım kendisini ciddiye almıyordu. Birkaç gün ondan uzaklaştı. Fransızca derslerine de gitmedi. Bu iş Nazım'ın gözünden kaçar mı? Gönlünü almak için ertesi gün ona, "Aynı kültürden geliyoruz," dedi. "Sizi avucumun içi gibi tanıyorum." Barıştılar. Orhan Kemal cezaevinde tam 3,5 yıl Nazım'ın öğrencisi ve en yakın dostu oldu. Nazım titizlikle onun üstünde durdu ve her alanda yetiştirmeye çalıştı. Bıkmadan, usanmadan ona Fransızca dersi verdi, şiir yazmayı öğretti, öykülerini ve romanlarını düzeltti, sürekli öneriler getirdi. Kemal Tahir'e yazdığı mektuplarda Orhan'dan söz ederken şöyle diyordu. "Raşit Kemali güzel, temiz, planlı çalışıyor. Ondan çok memnunum. Münasebetsizlikler etmiyor değil, ediyor. Hem de bol bol. Hık demiş, senin burnundan düşmüş. Birçok huyu senin 2 sene evvelki, hatta bazen Çankırı'daki huyuna benziyor. Fakat onunla aynı koğuşta yaşamak beni sıkmıyor. Daha 1-2 senede, dilim kurusun, icap ederse, onunla rahat rahat yaşayabilirim sanıyorum. Her şeye rağmen Fransızcası ilerliyor. Birçok yazıların üzerinde çalışıyor ve durup durup dev adımlarla ilerliyor. Ona güveniyorum. 1 yılda aştığı merhale en aşağı 5 yılda aşılabilecek bir yoldu. Raşit Kemali artık benim üzerimde işleyip oluşumuna yardım ettiğim son fert olacak. Şimdiye kadarki bu şiş demeyimde biricik büyük eserim sensin. Onun da senin gibi olması beni nasıl bahtiyar edecek tasavvur edemezsin. Bundan dolayı da vaktiyle nasıl senin hikayelerinde dehşetli titizsem, şimdi de onun yazılarına öyle ve hatta daha çok titizim. Raşit son zamanda çok büyük bir hamle yaptı. Yine diyebilirim ki bu anormal hamlede kemi terakümünün, nicelik birikiminin, azlığı keyfiyet, nitelik sıçraması, değişmesi üzerinde menfi, olumsuz bir teessür yapıyor. Onu tezgaha koyduğum zaman senin o devrine nazaran onun çok daha az kültürlü ve hazırlıksız olduğunu görüyorum. Şimdi bir hızlı büyüme hastalığı geçiriyor. Şiirde ona ham buluyorum. Bütün bunları kendisiyle konuşuyoruz. Orta düzeyde hikayeci, hatta romancı olabilir ama orta düzeyde şair olamaz. İnsan ya şairdir ya da değildir. Bu işin ortası yoktur. Raşit'in şiirlerine karşı bu kadar titiz oluşumun nedeni budur. Raşit şimdi harıl harıl çalışıyor. Ona olan güvenim günden güne artıyor. İstidadının, soluğunun azlığından değil, iradesinin yetmeyeceğinden ve sinirlerinin münasebetsizliğinden korkuyorum. İradesini, sinirlerini kullanabilirse mesele yok. Yolu açık, dolu dizgin gidebilir. Orhan Kemal'in cezasını tamamlayıp cezaevinden ayrılması Nazım'ı çok etkiledi. 3,5 yıl onunla ağabey kardeş gibiydiler. O gittikten sonra Nazım Kemal Tahir'e, "Raşit gitti, yolu açık olsun. Raşit giderken tasavvur edemeyeceğim bir boşluk bıraktı. Genç arkadaşlarımın arasında senden sonra en çok onu sevmiştim," diye yazdı. Sabahattin Ali'ye mektup. Nazım Sabahattin Ali'yi resimli ayda çalıştığı günlerde tanımıştı. Onu çok beğeniyor, yazılarına yön veriyor ve gelişmesinde önemli bir rol oynuyordu. Bazı akşamlar matbaadan birlikte çıkıyor ve dost evlerinde toplanıyorlardı. Sonra Sabahattin İstanbul'dan uzaklaştı. Mektuplaştılar. Nazım Bursa cezaevinden zaman zaman Sabahattin'e mektup yazıyor ama onun başı derde girmeyesin diye sık yazmaktan çekiniyordu. Mektuplarında Sabahattin'i çok övüyor ve her fırsatta ona olan güvenini belirtiyordu. Nazım'a göre o günlerde Türk öykü ve romanının tek bayrağı Sabahattin Ali'ydi. Onun bütün zorlukları yeneceğine inanıyordu. Yine ona göre öykü ve romanda Sabahattin Ali'den sonra Kemal Tahir ve Orhan Kemal geliyordu. Orhan'ı o yetiştirmişti ama onu henüz civciv olarak görüyor, gelecek vaat ettiğini belirtiyordu. Sabahattin'e yolladığı bir mektupta Orhan'la ilgilenmesini ve onun elinden tutmasını öneriyordu. Nazım'ın Sait Faik hakkındaki gözlemleri ise pek olumlu değildi. Sait Faik iyi bir yazar ama hala istikbalde ne yapmak istediğini bilmiyor, yazarlığın sorumluluğunu anlamamış ve daima işin kolayına ve cilasına kaçan bir delikanlı diyordu. O yıllarda Reşat Nuri ve Yakup Kadri hakkındaki düşünceleri de çok ilginçti. Ona göre Reşat Nuri dama demiş durumdaydı, yani tükenmişti. Yakup Kadri ise dünyaya biraz daha geç gelseymiş, yani o günlerde 20-25 yaşlarında filan olsaymış ve Sabahattin'den ders alacak durumda bulunsaymış adam olurmuş. Nazım şiirde de Dinamo'yu, Akadir'i beğeniyor, Bedri Rahmi, Nurullah Berk ve Fazıl Hüsnü'nün işin kolayına ve cilasına kaçtıklarını düşünüyordu. Her şeye karşın umutluydu. Bütün bu kısırlık içinde yazar ve sanatçıların Türk halkından yana olmalarından mutluluğunu belirtiyor ve Türkiye'de ancak Türk halkından, dünya halklarından yana olanlar eser verebilirler diyordu. Piraye, Nazım'ı muhakkak ki çok seviyor ama bağımsızlığından ödün vermiyor, dik başlılığından, inatçılığından vazgeçmiyordu. Uzun bir aradan sonra Piraye bir gün Bursa'ya geldi. Nazım bir an önce karısına kavuşmanın heyecanından deli oluyordu. Derken Piraye'den bir telefon. Şöyle diyordu. Nazım, ben huzur oteline indim. Çok yorgunum. Seni ancak yarın görmeye gelebileceğim. Piraye, ne yapıyorsun? Bizim katip o oteli hiç iyi bulmuyor. Orası sana göre değil. Hemen kalk, başka otele geç. Geçemem. Ben buranın hiçbir kötülüğünü görmedim. Yapma karıcığım, çok rica ediyorum, oteli değiştir. Hayır, değiştirmem. Burası çok iyi. Piraye, yalvarırım sana, beni kırma. Hayır, ısrar etme. Ben burada kalıyorum. Nazım'ın tepesi attı, kan beynine çıktı. Ya, öyle mi dedi. Yarın benim yanıma gelme, geldiğin yere geri dön. Nazım telefonu kapattı. Gerginlikten elleri titriyordu. Hiç kimseyle konuşmak istemedi. Orhan Kemal ve yakınları Nazım'ın neye uğradığını anlayamıyorlardı. Sonunda Nazım olayı Orhan'a anlattı ve sustu. O gece ağzını bıçak açmadı, sabaha kadar yatağında döndü durdu. Ertesi gün gardiyanlar Piraye Hanım'ın geldiğini bildirdiler. Nazım, istemem de istemem, onu görmeyeceğim diye tutturdu. Ama içinden de inadından vazgeçmek gelmiyor değildi. Sonunda buzlar eridi, Nazım kapıya gitti ve barıştılar. Nazım her zaman bütün sıkıntılarını geçici sayıyor ve direniş gücünü hiç yitirmiyordu. Cezaevindeki yaşam sorunları, af umutlarının yitirilmesi, Piraye'nin zaman zaman yarattığı gerginlikler onun moralini bozmuyor, çalışma iradesini sarsmıyordu. O günlerde Kemal Tahir'e yazdığı mektupta şöyle diyordu. Kemal, kendimi tam formunda bir boksör, bir pehlivan, bir futbolcu, bir pilot falan gibi hissediyorum. Kendimi bıraksam, günde 100 mısra da yazacağım fakat tutuyorum. 100 sene yaşayacakmışım gibi geldiği halde başka insanlar gibi ölmek icap ettiğini son günlerde akıl erdiremiyorum. Öte yandan 6 aydan evvel şu başladığım yazıyı bitiremeden başıma bir hal gelecek diye de zaman zaman ürpermeler geçiriyorum. Ve ben ne bahtiyar insanım ki Kemal, bütün bunları yazabilecek senin gibi bir dostum var. Bölüm 4. Af Umutları, Piraye ve Münevver. Af umutları, kanarya sevdası. Yıllar geçiyor, Nazım tükenmeyen bir umutla özel bir af yasasının çıkmasını bekliyordu. Ankara'dan, Dayı Paşa'dan ve bazı bakanlardan olumlu haberler geliyor, o da artık bu sefer kesin, çok yakında çıkıyorum diye düşler kuruyordu. Piraye de perişandı. İstanbul'da odun ve kömür sıkıntısı vardı, kömür karneyle veriliyor ve haftalarca sıra bekleniyordu. Nazım bir mektubunda Piraye'ye şöyle diyordu. Ben 6 senedir kışları mangal ateşi bile görmeden beton üzerinde geçirmeye alıştım. Bana bakma ama sen öyle değilsin. Soğuğa hiç yüzün yoktur. Ya bu yoklukta ev halkı ne yiyecekti? Sade yağ, yani bakkallarda dünyanın parasına satılan tuzlu tereyağı. Nazım yağ ihtiyacını karşılamak için şöyle bir yol buldu. Kasaptan kalın ilikli sığır kemiği alıyor ve bunu revirin mutfağında kaynatıyordu. Birkaç saat kaynayan kemiğin suyu çok sağlıklı oluyordu. Nazım bunun içine lahana, havuç, patates, kereviz yaprağı doğruyor ve sabah akşam bu suyu içiyordu. Sebzeli kemik suyu hem çok ucuz hem de çok güçlü bir gıda oluyordu. Bal Bursa'da çok ucuzdu. Kilosu 2 liraydı. Nazım köylülere bal ısmarlıyor, zaman zaman bunu eşine gönderiyordu. Nazım her gün yokluk, yoksulluk ve geçim sorunlarıyla karşı karşıyaydı. Çevresinde herkes hastaydı. Cezaevi müdürü, katip, karısı günlerdir hasta yatıyordu. 5 çocuklu baş gardiyanın karısı veremden can çekişiyordu. Cezaevinden bazen günde 2 cenaze çıkıyordu. Yoksulluk dayanılacak gibi değildi. Nazım 3-5 kuruş kazanmak ve arkadaşlarına dağıtmak için boyuna dokuma tezgahlarında bir şeyler üretiyor ve bunların bir kısmını satması için Piraye'ye gönderiyordu. Örneğin perdeler, çay örtüleri, peçeteler, havlular, çarşaflar, peştemallar. Nazım'ın eline para geçince bunu cezaevindeki yoksul arkadaşlarına, Kemal Tahir'e ve cezaevinden çıkmış hastalara göndermekten de geri kalmıyordu. Bütün bu sıkıntılar içinde Piraye'ye mektupları hep sevgi doluydu. İşte bunlardan birkaç örnek. Sevgilim, bir tanem, aman Allah'ım, ben sana nasıl da aşığım, seni nasıl da beğeniyor ve hayran oluyorum. Dünyada bu kadar büyük bir beğenme ve hayranlık da oluyormuş demek ki. Günleri iple çekiyorum. Demek ki geleceksin, sesini duyacağım, elini tutacağım, gözlerinin içini görebileceğim. Canım karıcığım, maşukayı ruhum, sultanım efendim, ben senin bir aşıkı biçarenim. Gecem, gündüzüm, kalbim ve kafam seninle doludur. Senin yanında olmak, sana hayatı, yakınlarını ve kendimi sevdirmek, çok sevdirmek için ömrümü vakfetsem yeridir. Seni sevmek ve senin aşkın ibadetimdir. Seni hiçbir zaman sevmediğim kadar seviyorum. Varım yoğum, her şeyim. Biraz daha sabırlı ol. Seni geberesiye, yaşayasıya, ölçüye gelmez bir ölçüde seven bir insan olduğumu aklından çıkarma. Güzel günler göreceğiz sevgilim. Karaya vurmuş balığın denizi göresi geldiği gibi seni göresim geldi. Artık bu hapislik bir rezalet. Hani bir çıksam seni dertop edip bağrıma sokacağım, yaldızlı, nakışlı bir çevre gibi ve artık hiç senden ayrılmayacağım. Yani galiba işe falan giderken bile beraber gideceğiz. Ah karıcığım, çok istiyorum seni. Sensiz yaşamanın tadı tuzu değil, hiçbir şeyi yok. Nazım karısını çok kıskanıyordu. Hem de nasıl bir kıskanma. Tanışmalarından önce Piraye'nin eski eşiyle geçirdiği günleri düşündükçe deliye dönüyordu. İşte bunun bir örneği. 7,5 seneni bensiz geçirdin. Senin hayatında 7,5 sene var ki benim için daima meşhur kalacak. Sen ne dersen de bir yürekte iki sevda olamaz diye bağır çağır nafile. Bu 7,5 senenin karanlığı ömrümün sonuna kadar beni ezip işkence içinde bırakacak. Zaman zaman nöbetlerin tutacak ve belki de bu azap yüzünden ömrümün sonunda da olsa en korkunç aşk ve kıskançlık şiirini yazacağım. Kafamda bu 7,5 senenin karanlığı, bu karanlık içinde çözemediğim birçok meseleler, meçhuller zaman zaman beni eziyor. Anlıyorum, 43 yaşına basan bir adam artık şayanı hürmet, saygıdeğer bir baba, şayanı hürmet bir koca, şayanı hürmet ihtiyar bir bey olmalı. Kıskançlık krizlerine düşmemeli. Neyleyim ki ben bir türlü şayanı hürmet bir bey olamıyorum ve karımı çocukçasına, deli divanecesine seviyorum. Kusurumu bağışlayın. Nazım o günlerde sürekli aşk konularına takılıp kalmıyor, başka şeylerle de oyalanıyordu. Örneğin Orhan Kemal ona bir tavşan hediye etmiş ve Nazım ne kadar mutlu olmuştu. Tavşan günlerce cezaevinin maskotu oldu ama sorunlar da yarattı. Sonunda tavşancık Piraye'nin evine gönderildi. Onun ardından Nazım'ın bir kanarya sevdası çıktı. Cezaevindeki dostları onun koğuşuna yeşil, zarif bir kafes içinde ödünç olarak 3 kanarya getirdiler. Biri erkek, ikisi dişi. Bütün mahkumlara eğlence çıktı. Kanaryalar birleşecekler ve onlardan yumurta alınacaktı. Gerçekten de öyle oldu. Dişilerden biri kuluçkaya yattı ama öteki dişi onu kıskandı ve gelip gelip gagalamaya başladı. Bunun üzerine kıskanç kanarya geri gönderildi. Derken yumurtadan bir civciv çıktı, büyüdü, güzelleşti, şakır şakır ötmeye başladı. Ona Piraye'nin önerisi üzerine Memo adı verildi. Ödünç kanaryalar geri gidince Memo yalnız kaldı. Sıkılmasın diye mahkumlar ona bir gelin buldular. Bembeyaz bir germen kanaryası. Çiftler, çiftehane denen daha büyük bir kafese alındı. Ama Memo elin gelinden pek hoşlanmadı. Onunla hiç ilgilenmedi. Mahkumlar Memo'nun erkekliğinden şüphe etmeye başladılar. İşlerinden biri, Memo belki bu germen kanaryasının rengini sevmemiştir. Ona yeni bir eş bulalım dedi. Öyle yaptılar. Memo iki eşli oldu ve haremde keyfi yerine geldi. Önceleri bülbül gibi ötüyordu, sonra makara çekmeye alıştı, sonra florya gibi öttü, daha sonra da saka gibi şakıdı. Artık Memo mutluydu. Sabahları herkesi o uyandırıyor ve bütün koğuşu şenlendiriyordu. Bir süre sonra dişiler kafesten alındı ama Memo'nun keyfi kaçmadı, galiba eşlerinden bıkmıştı. Ama yalnızlık da bir süredir canına tak etmiş olacak ki bir sabah kafesteki yemliğini kırıp kaçtı. Nazım bir de baktı, Memo açık pencerenin önündeki karanfillerin üzerinde. Aman Memo, canım Memo diye yakarmalar fayda etmedi. Memo fıldır fıldır gözlerle Nazım'ı süzdükten sonra şakıyarak uçtu gitti. Yalnız Nazım değil, bütün mahkumlar ağlamaklı oldu. Bazıları da yahu biz özgürlükten yana değil miyiz? Kanarya'da özgürlüğü seçti, uçtu gitti dediler. Biz de kapıyı açık bulsak uçar giderdik. İyi ama kaçmak kurtuluş değil ki. Dışarıda kediler var, çaylaklar var, atmacalar var, baykuşlar var. İyi verirler zavallı kanaryayı. Nazım bir dert aldı. Bu kışa ne oldu acaba? Her gün bütün mahkumların gözleri karşıki kavaklarda, acaba Memo oralarda mı diye. Gardiyanlara haber verildi. Onlar da seferber oldular. Cezaevinden bir mahkum kaçmış gibi bütün ağaçları, damları, saçakları gözlemeye başladılar. Nazım, aman görürseniz sakın vurmaya kalkmayın, ona insan gibi iyilikle davranın, diyordu. 3 gün böyle yoğun bir araştırma içinde geçti. Ama Memo yok, yok. Gelelim Memo'nun durumuna. O da bir süre sonra bu özgürlükten sıkılmaya başladı. Uç bitmiyor, uçmak karın doyurmuyor. Dallardaki serçeler de ona hiç yüz vermediler. O gelince kaçıştılar. Bizim kanarya, onların neyle beslendiklerini, nereden yem bulduklarını, nereden su içtiklerini bir türlü keşfedemedi. Karnı acıktı, susadı, yoruldu, geceleri de çok korktu. İnanılır gibi değil ama sonunda kaçtığına pişman oldu. Döndü dolaştı, yuvasını özledi. Bir sabah uçup gittiği pencereyi buldu. Karanfilleri renklerinden tanıdı, gelip pencereye konmayı düşündü ama Nazım'dan da korkuyordu. Ya onu kovarsa? Sonunda her şeyi göze aldı, gelip pencereye kondu. Nazım, Memo'yu görünce sevinç çığlıkları atmamak için kendini güç tuttu. Kanarya'yı korkutmaktan çekindi ve gülümseyerek onu seyretmekle yetindi. Memo, Nazım ağabey dedi, kusura bakma bir cahillik ettim, beni affet, geri döndüm. Nazım kanaryasını kucaklayıp bağrına basmamak için büyük bir sabır gösterdi. Sessiz sessiz bekledi. Kanaryacık, Nazım'ın onu kovalamadığını görünce pencereden içeri dalıp kafesinin üzerine kondu. Yine Nazım'a bir göz attı, sonra kafesin içine girdi ve su tasına uzandı. Nazım içinden, su içene yılan bile dokunmaz diyordu. Hemen kafesin kapağını kapattı ve Raşit, koş bak kim geldi diye çığlıklar atarak avluya koştu. Bütün mahkumlar bayram etti. Ne var ki Memo'nun karakteri değişmişti. İnsanların kendisini kafeste görmelerinden hiç hoşlanmıyor ve yanına yaklaşıldıkça hırçınlaşıyor, uzatılan elleri gagalıyordu. Kanarya özgürlüğün tadını almıştı. Dilediği zaman yine yem kabını parçalayarak kaçabilecekti. Hiç korkusu kalmamıştı. Artık köle değildi. Ama Nazım bu kanarya kadar bile özgür değildi. O asla kaçamayacaktı. Peki sonra Memo ne oldu? Her kuş gibi onun da ömrü çok kısaydı. Bir kuş ne kadar yaşarsa o da o kadar yaşadı. Önce hastalandı, derin düşüncelere daldı, sesi kesildi, tüyleri kabardı. 9 Eylül 1949 sabahı Nazım Memo'yu kafesin dibinde cansız buldu. Kanaryacığın ölümü Nazım'ı hiç ummadığı kadar sarstı. Gözyaşları bütün gün dinmedi. Sonra da günlerce boş kafese baktığı zaman gözleri sulandı. Kanarya'nın kafesine döndüğü gün Nazım eski keyifli havasını bulmuştu ama bu pek uzun sürmedi. Bazı gazeteler Bursa Cezaevi Müdürü'nün görevden alındığını yazdılar. Nedeni de Nazım Hikmet'i korumasıydı. Müdür hakkında kovuşturma açıldı. Çünkü 10 yıldır kanunsuz ve haksız yere cezaevinde yatan bir vatandaşa müdür insanca muamele etmişti. Nazım'ın düşmanları onu hapiste bile huzur içinde yatmasına katlanamıyorlardı. Kısa bir süre sonra yeni bir müdür gönderildi. Müdürün ilk işi de bütün mahkumların saçlarını 0 numarayla tıraş ettirmek oldu. Nazım bunu üzüldü mü acaba? O gün Piraye'ye şunları yazdı. Saçlarım kesildiği için üzüldüğümü sanma. Saçımla başımla uğraşmayacak kadar yaşlıyım. İhtiyarım demiyorum. Senden uzak olduktan sonra burnumu da kesseler umurumda değil. Nazım cezaevinde bütün mahkumlarla dost olmuştu. Herkese acıyor, her şeyini onlarla paylaşıyordu. Ama onu yakından tanımayanlar, sevmeyenler de oluyordu. Esrar ticareti yüzünden adam öldürerek cezaevine düşmüş üç kabadayı vardı. Bunların ikisi her nedense Nazım'a düşman olmuştu. Aralarında konuşurken şöyle dediler. Şu herife bak, adı tarihe geçen bir adammış. Şeytan diyor ki öldür şu adamı, senin de adın tarihe geçsin. Biz hiç olmadık bir herifi vuruyoruz, o yüzden yat Allah yat. Öldürdün mü böylesini öldür, adını duymayan kalmasın. Aman sakın ha. Adamın eli varır mı Nazım ağabeyi vurmaya? Bu konuşmayı duyan biri olayı Nazım'a haber verdi. Aman ağabey dedi. Bu serserilerin gözü dönmüş, adları tarihe geçsin diye seni bıçaklayacaklarmış. Bak sen, tarihe geçmek için yapacak başka iş mi kalmadı? Kabadayılar bu işten vazgeçtiler. Sonra da başka cezaevine sürüldüler. Orada çıkardıkları bir olay yüzünden üçünün de öldürüldüğü duyuldu. Buna en çok üzülen de Nazım oldu. 14. ayrımın sonu, sayfa 181.